Herkese merhaba arkadaşlar. Donanım.haber.com olarak MÜSİAD'ın gerçekleştirdiği High Tech Port etkinliğindeyiz. Arkamızda yerli savunma dünyasının, Türk savunma endüstrisinin son yıllarda en çok konuştuğu olay var. Altay Tankı, zaten Altay Tankı'nın Donanım Haber takipçileri biliyor. Daha önce videolarımız vardı. Yanında Otokar'dan Ufuk Aybar var. Kendisi ürün yönetimi birim yöneticisi. Altay Tankı ile ilgili son durumu konuşacağız. Çünkü fuarın başlangıç günü Ali Koç'un açıklamaları vardı. Artık yavaş yavaş seri üretim sürecine girilmek üzere. Ama biz daha ziyade tankın detaylarını konuşacağız. Şimdi Ufuk Bey, Altay ile ilgili en çok merak edilen konu tasarım ve tasarıma bağlı olarak aynı zamanda tankın ne kadar yerli olduğu. Çünkü Altay gösterildiği günden beri hani projeye muhalif olan bu tasarımın aslında işte Güney Kore'den devşirildiği ve yerli kalkın çok az olduğunu söyleyenler var. Bizzat projenin içerisinde birisi olarak bizi aydınlatabilir misiniz? Altay ne kadar yerli, ne kadar milli gurur yaşadığımız bir savunma aracımız olacak?
Altay'ın tasarım aşamasından biraz bahsedelim o zaman. 2009 yılında başlandı tasarımına. 2009 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin SSM aracılığıyla bize ilettiği teknik taktik istekler dokümanına göre tasarlandı. Bu dokümanda tankın detaylı bir tanımı var. Bu tanım tabii ki yazılardan ibaret. Bu yazıları 3 boyutlu önce konsept tasarıma çevirmemiz, bir konsept tasarım aşaması geçirdik. Burada sistem gereksinimlerini değerlendirdik. Silahlı kuvvetlerin isterlerini, kara kuvvetlerin isterlerini değerlendirip bunu nasıl hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak silahlı kuvvetlerle anlaşıp konsept tasarımı bitirdik. Sonra bir aşamada, bundan sonraki aşama kritik tasarım aşamasıydı. Bu kritik tasarım aşamasında bizim 2 adet prototip ürettik. Biri hareket kabiliyeti testleri için, diğeri ise atış testleri için 2 prototip ürettik. Bu prototipler hareket kabiliyeti için olan prototip MTR diye anılıyor. Diğeri ise FTR tankı. Bu prototipler 2013'te hatırlarsanız bir otokarda yapılan bir törenle tanıtıldı. Sonrasında 3 prototip daha üretildi. Bu kritik tasarım aşaması tamamlandıktan sonra 3 prototip daha üretildi. Bunlar PV1, PV2 ve BHT prototipleri. PV1 prototipi hareket kabiliyet testleri için bizzat kara kuvvetlerin personeli tarafından, kara kuvvetlerin tarafından oluşturulan personel tarafından denendi. PV2 de atış testleri için yine askeri personel tarafından denendi ve şu anda son aşamasında. Balistik hull and turret dediğimiz yani zırhın denendiği, zırhın test edildiği tankımızın da üzerine ateş ettik. Burada bu 3 testi bu şekilde tamamlandı. Dolayısıyla konsept tasarım aşamasından, bu anlattığım bütün testlerden en son kalifikasyon testlerinin sonuna kadar bu tüm aşamalarda biz Türk mühendisleri olarak, otokar mühendisleri olarak bu işin başından sonuna kadar biz yaptık.
Şimdi şunu sorayım o zaman. Önce şuna karar verelim. 3. jenerasyon tank mı oluyor bu? 3 plus diye ifade ettiğimiz 3-4 jenerasyon arasında geçiş dönemine mi denk geliyor?
Şimdi bu sınıflandırma tam olarak neye göre sınıflandırılıyor onun bir adını koymak lazım. Biz ondan ziyade tamamen müşteri isteklerine odaklıyız. Dolayısıyla kara kuvvetlerinin bize verdiği, savunma sanayi müsteşarlığının bize verdiği teknik taktik istekler dokümanına göre biz aracı tasarlıyoruz. Bizim için bu daha önemli.
Zaten şimdi hani tanklar söz konusu olduğu zaman özellikle şu anda silahlı kuvvetlerimizin envanterindeki Amerikan menşeli tanklarla kıyaslamalar vesaire var ama şunu söylemek lazım. Burada tankın ordumuzun ihtiyaçlarına ne kadar cevap verebildiği çok önemli. Burada kıyaslama yapılırken birinci kıstas olarak belki bunu almak gerekiyor. Peki şunu sorayım o zaman. Şimdi dünyada modern tanklar var. Bizimki de en yeni nesli temsil eden tanklardan birisi olacak. Belki hani bunu yapmak çok kolay olmayabilir ama kıyaslama yaptığımız zaman şu anda Altay'la beraber Türk Silahlı Kuvvetlerimiz aslında kendi sınıfındaki en modern tanklardan birisine sahip olacak yorumunu yapabilir miyiz? Bu doğru bir yorum olur mu?
Kesinlikle o şekilde. Tankları biz 4 özelliğine göre sınıflandırıyoruz. Hareket kabiliyeti, atış gücü, ateş gücü, koruma yani hayatta kalabilme ve komuta kontrol yani birbiriyle iletişim yapabilme şeklinde. Altay tankı bu 4 faktörde de en üst seviyede özelliklere sahip bir tank. Ve biz bu gereksinimlerin hepsini testlerle doğrulayıp, yani bunları karşıladığımız testlerle doğrulayıp gösterdik.
Peki şimdi o zaman biraz da tankın sahip olduğu yeteneklerden bahsedelim isterseniz. Burada ilk tabii ki akla gelen konu hareket kabiliyeti. Çünkü tankların belki performa noktada birbirinden ayrılan temel kıstaslardan birisi farklı arazi koşullarına ne kadar seri hareket edebildiği ya da nasıl manevra yapabildiği. Altay'ın bu konudaki yetenekleri nedir tam olarak Ufuk Bey?
Biz kağıt üstündeki datalardan ziyade biz bunu Türkiye'nin tüm şartlarında test ettik. Bunların test videolarını da özellikle burada yayınlıyoruz. En soğuk şartlardan, en sıcak şartlara, en çamurlu ortamdan, en kayalık ortama kadar birçok Türkiye'nin birçok bölgesinde biz bunları askeri alanlarda test ettik. Ve buralarda gördük ki hareket kabiliyeti olarak çok üstün seviyede, bizim bile beklemediğimiz bir kabiliyet gösterdi. Beklentinin üzerine çıktı hareket kabiliyeti boyutunda. Özellikle arazide hareketi, arazide manevrası, arazide hızlanması, süspansiyon sisteminin karakteristiği, motor gücünün yere aktarılması ve bunun sadece yolda olarak düşünmeyin. Biz bu tankı arazide kullanacağız. Arazi şartlarında kullanacağız. En zor şartlarda kullanacağız. Dolayısıyla biz en zor şartlarda maksimumda test ederek bunları gördük. 4 metrelik sulardan su altı geçişi yapabilirliğini test ettik. Suyun içerisine soktuk. Karda nasıl hareket ettiğini gidip Sarıkamış'ta test ettik. Çamurda nasıl hareket ettiğini Türkiye'nin en balçık çamuru Trakya'da biliyorsunuz orada test ettik. Yine Şerefli Koçhisar'da birçok testimiz gerçekleşti. Dolayısıyla en zorlu koşullarda biz bu tankın hareket kabiliyetini test edip onayladık.
O zaman biraz da hem savunma hem de saldırı yeteneklerinden bahsedelim. Özellikle silah sistemlerinden bahsedelim istiyorum. Önce savunmayla başlayalım. Ne tür saldırılara mukavemet gösterebilen bir tankımız oldu Altay'la beraber? Örneğin mesela RPG gibi tehlikelere karşı mesela yine Akkor gibi sistemlerden bahsediyoruz. Aktif koruma sistemlerinden bahsediyoruz. Bunlarla uyumlu mu? Buna benzer teknolojiler var mı? Yoksa işin o kısmında mesela savunma sanayi müsteşarlığı farklı projeleri konsolide mi edecek? Önce savunmadan başlayalım, daha sonra silah sistemlerine geçelim.
Burada Altay tankının beka kapasitesinden bahsedersek alt sistemlerden bahsedelim. Tabii ki Altay'da öncelikle zırh kompozit ve reaktif zırh kullanılıyor. Arkamızda gördüğünüz reaktif zırh, eteklerde gördüğünüz. Tankın diğer bölgelerinde ise kompozit zırh kullanılıyor. Bu silahlı kuvvetlerin tehdit algısının karşılayacak şekilde bir koruma seviyesi var. Bunun dışında otomatik yangın söndürme sistemi yine Altay tankında mevcut. Bütün iç mürettebatla etkileşim halinde bulunan iç kompartımanlar parçacık kalkanıyla kaplı. Bu da ikincil etkilerin azaltılması için yine zırh sistemiyle birlikte çalışan bir sistem. Lazer uyarı sistemimiz var. Sis havanı sistemimiz var. Yine bunların dışında aktif koruma sistemini geliştiriliyor şu anda. Altay üzerine entegre edebiliyoruz. Beka olarak dururken çalışabilmesi için, tüm sistemlerin çalışabilmesi için yine bir yardımcı güç grubumuz var. Ki bu dünyadaki en büyük yardımcı güç grubu, tankta kullanılan dünyadaki en büyük yardımcı güç gruplarından bir tanesi. Bu savunma mevzinde yine Altay'ın tüm elektronik sistemlerini çalıştırıp ana motorun da ömründen almayıp sessizlik sağlayan bir sistem. Bu da tespit edilmeyi zorlaştırdığı için, termal izi azalttığı için savunma mevzinde büyük bir avantaj sağlıyor. Yine üzerinde kullandığımız boya termal izi azaltan bir özelliğe sahip. Bazı bölgelerde yine radar izini de azaltan boya kullanıyoruz. Dolayısıyla Altay'ın tespit edilmesi de zorlaştırıldı bu anlamda. Yine üzerinde dost düşman tanımlama sistemi var. Bu sistem de muharebe sahasında dost ve düşmanı ayırt edebilmenizi sağlıyor. Muharebe sahasında diğer bir gereklilik de üst komutanlıkta ve alt birimlerle, alttaki tanklarla diyeyim, iletişim kurabilmeniz. Sizin orada dost düşman tanıma sistemiyle tespit ettiğiniz bir dostu veya düşman unsurunu tank komuta kontrol bilgi sisteminden işaretleyerek diğer tüm dost birimlerin de bu dost ve düşman birimleri görmesini sağlıyorsunuz. Bu da komutanın karar vermesini kolaylaştırıyor. Biliyorsunuz tanklar komutanın karar silahıdır. Komutanın demir yumruğudur. Bunu kullanabilmesi için de etkin karar verebilmesi gerekiyor. Altay komutanın karar verebilmesi için de tüm donanımlara sahip.
Bunlar gerçekten önemli. Şimdi isterseniz Ufuk Bey biraz da üzerindeki silah sistemlerine bahsedelim. Ne tür donanımlara sahip, istendiği zaman ne kadar modülerlik sağlıyor, yeni nesil silahların ne kısmını örneğin Türk Silahlı Kuvvetlerimiz arz ederse mevcutun üzerine orta uzun vadede ekleyebilecek esnekliği sağlayan bir tank Altay.
Otokar bu konuda tasarım konusunda tüm etkinliğe sahip olduğu için istenen tüm silahlara entegre etme konusunda tasarım kabiliyetine sahip. Ancak Altay'da kullandığımız silahlara gelirsek 120 mm tank topu mevcut biliyorsunuz. L55 kalibre. Bu 40 mühimmat kapasiteli bir rafımız var. Buradan besliyoruz. 21 tane hazır mühimmatımız var. Dakikada 6 tane atış yapabiliyor. Bunun yanında uzaktan komutalı silah sistemimiz var. Bu uzaktan komutalı silah sistemi de tank komutanı ve doldurucu tarafından kullanılabiliyor. Bu da Altay'ın meskun mahallelerde büyük bir üstünlük kazanmasını sağlıyor. Yine yam göz sistemimiz var. Bu yakın mesafede bulunan unsurların dost olabilir, düşman olabilir, tespit edilmesini kolaylaştırıyor. 360 derece etkin bu sistem. Hem termal hem gündüz görüş sağlıyor. Bunun dışında tabii ki makinalı tüfek sistemi, eşeksenli, topa eşeksenli bir makinalı tüfek sistemimiz de mevcut.
Açıkçası o kadar güzel anlatıyorsunuz ki bölmek de istemiyorum. Peki az önce komuta kontrol sisteminden de bahsettiniz kısaca. Biraz elektronik sistemlerden bahsedelim. Altay'ın hem kolay kullanılabilmesi hem de işte modern gereksinime karşılayabilmesi adına elektronik altyapı, elektronik mimaride neler sunuyorsunuz?
Şunu da söylemek lazım. Yazılım da bizim tarafımızdan, bizim arkadaşlarımız, Türk mühendisler tarafından Otokar'da yazılıyor. Tabii Otokar araç kontrol sistemi tüm alt sistemlerden gelen bilgileri işleyip mürettebata karar verebilmesi için bir ekran vasıtasıyla aktarıyor. Bu ekran örneğin sulardan geçiş sistemi. 4 metrelik bir sudan geçeceksiniz. 4 metrelik sudan geçerken sistemin sudan geçmeye hazır olduğunu yani su geçirmeyeceğini bilmeniz lazım. Çünkü bir savaş sistemi, muharebe sistemi suda batmaması gerekiyor. Bundan emin olabilmek için özellikle motor kompartımanını şoförün önünde bulunan şoför bütünleşik ekranından bir tuş vasıtasıyla şoför önce sızdırmazlığı kontrol ediyor. Sonra otomatik dalış donanımını basıp sudan geçebiliyor. Bu da araç kontrol sisteminin etkinliğiyle, araç kontrol sisteminin hem donanımı hem yazılımıyla sağlanıyor.
Bunlar gerçekten heyecan verici. Bir sonraki aşamada ben şunu da sormak istiyorum. Zaten konuya hakim insan olduğunuz için gelişmeleri takip ediyorsunuz. Altay'ın uzun vadede örneğin otonom hale getirilmesi mümkün mü? Çünkü örneğin başta Amerika olmak üzere farklı ülkeler olası tehditlere karşı otonom tankları ve benzer askeri araçları kullanma gayretindeler. Biz böyle bir ihtiyaç olduğu noktada Otokar olarak siz Altay'ı otonom hale getirebilecek çalışmaların temellerini örneğin atmaya başladınız mı?
Bizim farklı araçlarımız da var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de Tulpar. Tulpar'da kullanılan silah sistemi uzaktan komutalı silah sistemi. Altay'ın üzerinde de görüyorsunuz zaten uzaktan komutalı silah sistemi. Bu silah sistemleri uzaktan komutalı olarak şu anda hali hazırda zaten var. Araçlara entegre. Dolayısıyla böyle bir tasarım kabiliyetimiz var.
Aracın uzaktan yönetilebilmesi söz konusu. Mesela Altay'ın uzaktan içeride herhangi bir personel ya da asker olmadan bir komutan merkezinden, bir operasyon merkezinden yönetilmesi hayata geçebilir mi?
Bu yine tasarım çalışmalarıyla ilgili bir durum. Yani bununla ilgili bir istek olursa, bir talep olursa bununla ilgili çalışılıp tasarım kabiliyetimiz görüyorsunuz var. Bununla ilgili bir istek olursa da biz elimizden geleni yaparız.
Fuarın başlangıç gününde Ali Koç'un zaten açıklamaları vardı. Son olarak şu bilgiyi de alalım. Bayağıdır zaten Altay'ın prototip ve test çalışmaları devam ediyor. Şimdi ikinci safhaya da geçilmek üzere. Bu üretim tabii devletin güdümünde bir proje olduğu için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi için bir deadline var mı? Bir zamanlama var mı? Ne zaman biz bunları aktif kullanımda görürüz?
Altay'ı.
Biz teklifimizi verdik. Cevap bekliyoruz.
Orada son karar devletimizin olacak gibi görünüyor. Ve gerçekten çok keyifli anlattınız. Altay ile ilgili olarak hani hiç bilmeyen birisi bile 3 aşağı 5 yukarı tankın kabiliyetlerini öğrenmiş oldu. Açıkçası devletimiz, milletimiz ve silahlı kuvvetler için çok büyük bir proje. Hatta ülkemiz dışında belki bölge coğrafyasını etkileyebilecek bir proje. Çünkü sonucunda belki devletimiz bu konuda karar verirse ihracatı bile mümkün olabilecek çok muazzam bir proje olduğunu görmekteyiz. Altay'ı bitirelim. İsterseniz Tulpar'ın oraya geçelim. Çünkü Tulpar da kendi kulvarında çok önemli bir askeri araç olacak gibi. Onunla devam edelim isterseniz.